7. ayrım, sayfa 82. Hipnozcu Lars Kepler. 8. bölüm. 8 Aralık Salı sabah. Eric'in komodinin üzerindeki telefonu çalmadan önce Simone zaten uyanıktı. Balonlar ve konfetiler diye bir şeyler mırıldanan Eric telefonu alıp aceleyle yatak odasından çıktı. Telefonu cevaplamadan önce kapıyı kapadı. Simone'nin kapının arkasından duyduğu ses yumuşak, hatta şefkatliydi. Eric bir süre sonra sessizce geri döndüğünde kimin aradığını sordu Simone. ''Bir polis, komisermiş. Adını alamadım.'' dedi Eric. Sonra da Karolinska Hastanesi'ne gitmesi gerektiğini söyledi. Saate baktıktan sonra gözlerini yumdu Simone. ''Uyu artık, Siksan.'' diye fısıldayan Eric odadan çıktı. Simone yan döndü, hiç kımıldamadan Eric'in hareketlerini dinledi. Çabucak giyinip dolapta bir şeyler aradı. Metalik bir ses duyuldu, ayakkabı çekici olabilirdi. Sonra sokak kapısının sesi duyuldu. Simone yatakta kalıp uyumaya çalıştı ama uyuyamadı. Eric bir polis memuruyla konuşmuş gibi gelmemişti ona. Fazlasıyla gevşekti sesi, belki yorgunluktandır diye düşündü Simone. Kalkıp tuvalete gitti, biraz yoğurt yiyip yatağa geri döndü. 10 yıl önce olanları düşünmeye başladı ve artık uyuması imkansızdı. Öylece yarım saat uzandı, sonra doğruldu, yatak lambasını yaktı, şüphesine yenik düşerek yatağın yanındaki telefonu aldı ve arayan son numaraya baktı. Bir an durdu, ışığı kapatıp uyumalıydı ama numarayı aradı. 3 defa çaldırdıktan sonra bir klik sesi geldi. Telefondan biraz uzakta bir kadın gülüyordu. ''Yapma Eric'' dedi kadın neşeyle, sonra ses yaklaştı. ''Danielle Richards, alo.'' Simone bir şey söylemedi. Karşıdaki kadın biraz bekledi, sonra alaycı bir şekilde ''Aloha'' diyerek telefonu kapattı. Simone elinde telefon kala kaldı. Eric bir polis memurunun aradığını söylemişti. ''Niçin böyle demiş olabileceğini?'' düşündü Simone. Mantıklı bir izah bulmaya çalıştı ama elinde olmadan 10 yıl öncesine gitti. Eric'in kendini aldattığını fark ettiğinde yüzüne karşı düpedüz yalan söylemişti Eric. Eric'in hipnozla olan bağını tümüyle kopardığını açıkladığı güne denk gelmişti bu. Simone o gün yeni açılan galerisine gitmemişti. Olağanüstü bir şeydi bu. Belki Benjamin o gün okula gitmediğinden ya da Simone dinlenmeye karar verdiğindendi. Her neydiyse evde kalmıştı işte. Yerfella'daki evin mutfak masasında oturmuş gelen postalara bakıyordu. Eric'e gönderilen açık mavi bir zarf dikkatini çekmişti. Gönderinin yalnızca adı yazıyordu, Maya. Tuhaf bir şeylerin döndüğünü bütün hücrelerinizle hissettiğiniz anlar vardır. Simone böyle bir anı yaşıyordu. Belki babası aldatıldıktan sonra aldatılma korkusunu hep içinde taşımıştı. Babası polisti. Başarılarından dolayı üstün hizmet madalyası almıştı. Ama karısının kendisini aldattığını ancak çok uzun yıllar sonra anlayabilmişti. Annesi yine babasının korkunç bir kavgaya tutuştuğu o akşam nasıl bir yerlere saklandığını hatırlıyordu. Kavga annesinin evden ayrılmasıyla sonuçlanmıştı. Annesinin birlikte olduğu adam komşularıydı. Bir zamanlar birkaç dans plağı çıkartmış, erken emekli olmuş bir alkolikti. Annesi bu adamla birlikte İspanya'ya taşınmıştı. Simone ve babası birbirlerine kenetlenmişler, sanki her zaman yalnızca 2 kişilik bir aileymiş gibi yaşamaya başlamışlardı. Simone çilli yanaklarını, kızıl sarı kıvırcık saçlarını annesinden almıştı. Ağzını da annesinden almıştı ama kahkahaları farklıydı. Bunu bir seferinde ona Eric söylemiş, Simone bu tariften hoşlanmıştı. Genç bir kızken bir ara sanatçı olmayı isteyen Simone cesaret edemeyip vazgeçmişti. Babası Kenneth daha düzenli, risksiz bir meslek edinsin diye çok dil dökmüştü. Sonunda bir orta yol bulunmuş, Simone sanat bilimleri okumaya başlamış, tahmin edilenin aksine sevilen bir öğrenci olmuş, İsveçli sanatçı Ola Billgren hakkında birkaç makale yazmıştı. Eric de doktorasını almış, bir kız için düzenlenen eğlencede karşılaşmışlardı. Eric yanına gelmiş, doktora diplomasını onun aldığını düşünerek tebrik etmişti. Hatasını anlayınca kızarmış, özür dilemiş ve hemen oradan uzaklaşmak istemişti. Ama onda Simone'nin hoşuna giden bir şey vardı. Yalnızca uzun boylu, yakışıklı olması değildi. Utangaç tavırlarından etkilenerek onunla sohbete başlamıştı Simone. Sohbetleri daha başında ilginç, eğlenceli bir hal almış ve laf lafı açarak uzamıştı. Hemen ertesi gün buluşup sinemaya gitmiş, Ingmar Bergman'ın Fanny ve Alexander filmini izlemişlerdi. Simone Maya'dan Erik'e gelen mektubu parmakları titreyerek açtığında evliliklerinin 8. yılıydı. 10 tane renkli fotoğraf mutfak masasının üzerine yayıldı. Fotoğraflar profesyonel işi değildi. Yakın çekim, bulanık bir kadın memesi, bir ağız, çıplak bir boyun, açık yeşil kadın külotu, siyah kıvırcık saçlar. Fotoğrafların birinde Erik vardı, şaşkın ve mutlu görünüyordu. Maya kalın, siyah kaşlı, sevimli, çok genç bir kadındı. Büyük, ciddi, ifadeli bir ağzı vardı. Onu boydan gösteren tek fotoğrafta üzerinde yalnızca bir külotla dar bir yatakta uzanmıştı. Siyah saçları geniş beyaz memelerinin üzerine dökülüyordu, o da mutlu görünüyordu. Aldatılma duygusunu yeniden yaşamak çok zordu. Uzun bir süre her şey acı verirdi. Karnınızda tuhaf bir sancı hisseder, içinizi acıtan düşüncelerden kurtulmak için çabalar dururdunuz. İlk önce çok şaşırdığını hatırlıyordu. Çok güvendiğiniz biri tarafından aldatılmanın, ağzınızı açık bırakan aptallaştırıcı şaşkınlığı. Sonra utanç gelirdi. Ardından o ümitsiz yetersizlik duygusu alevlenen öfke ve yalnızlık. Yatakta uzanan Simone'nin kafasında düşünceler uçuşuyor, acı dolu anılara kayıp duruyordu. Erik önce inkar yoluna sapmış, gözlerinin içine bakarak Maya ile aralarında hiçbir şey geçmediğini, hatta Maya adında birini tanımadığını söylemişti. Simone 3 defa sormuş, Erik de her seferinde Maya diye birini tanımadığına yeminler etmişti. Simone en sonunda fotoğrafları çıkarıp teker teker yüzüne fırlatmıştı Erik'in. Kent usulca aydınlanıyordu. Erik hastaneden dönmeden birkaç dakika önce uykuya daldı Simone. Erik ses çıkartmamaya özen göstermişti ama yatağa oturunca Simone uyandı. Erik duşa gireceğini söyledi. Simone ona baktığında yine bir sürü ilaç aldığını anladı. Kalbi çarparak gece arayan polisin adını sordu. Bir cevap gelmedi. Erik konuşmanın tam ortasında sızmıştı. Simone onu uyandırıp eve son gelen telefon numarasını aradığını, telefonu bir polis memurunun değil, Daniella adında kikirdek bir kadının açtığını söyledi. Ancak Erik uykuya karşı koyamayıp tekrar sızdı. Bunun üzerine bağırmaya başladı Simone. Gerçeği anlatmasını istedi. Tam ona yeniden güvenmeye başlamışken her şeyi mahvetmekle suçladı. Simone doğrulup Erik'in yüzüne baktı. Öfkesini anlamış gibi değildi. Artık daha fazla yalana tahammülü kalmamıştı Simone'nin. Defalardır aklından geçirdiği şeyi söyledi en sonunda. Belki de ayrılmamız en iyisi olur. Sonra bir yastık ve örtü alıp yatak odasından çıktı. Arkasından yatağın gıcırdadığını duydu. Erik'in peşinden gelmesini umdu. Her şeyi anlatıp onu teselli etmesini. Ama Erik yataktan kalkmadı. Simone oturma odasındaki kanepeye uzandı, burnunu çekerek uzun süre ağladı. Sabah olmuştu. Ailesini görecek gücü bulamıyordu kendinde. Banyoya gitti, yüzünü yıkayıp dişlerini fırçaladı, giyinip makyaj yaptı. Benjamin hala uyuyordu. Evden çıktı, galeriye gitmeden bir yerlerde kahvaltı yapacaktı. Kunstret Gordon'daki bir kafede oturup kahvesini içip sandviçini yemeden önce uzun süre gazete okudu. Pencereden dışarı baktığında bir düzine insanın bir etkinlik için hazırlık yaptıklarını gördü. Meydandaki büyük sahnenin önüne pembe çadırlar kurulmuştu. Küçük bir havai fişek ateşleme rampası tahta bariyerlerle çevriliyordu. Birden tuhaf bir şey oldu. Bir çatırtı duyuldu, bir havai fişek ateş aldı. Adamlar gerileyip birbirlerine bağırmaya başladı. Güneşli gökyüzüne yükselen fişek açık mavi bir ışık saçarak patladı. Sesi binaların arasında yankılandı. 9. Bölüm 8 Aralık Salı Sabah. Çantasındaki telefon çalmaya başladığında Simone galerideki odasında oturmuş, ressam Sim Schulman'ın otoportresini inceliyordu. Schulman siyah ninja kıyafeti giymiş, sağ elindeki kılıcı başının üzerine kaldırarak poz vermişti. Galeri Simone Berg diye açtı telefonu. ''Merhaba, ben Siv Sturesson, Edberg okulundan arıyorum.'' dedi yaşlı bir kadın. ''Buyurun.'' dedi Simone merakla. ''Benjamin'in nasıl olduğunu sormak için aramıştım.'' ''Nasıl?'' ''Bugün okula gelmedi.'' dedi kadın. ''Bize bir mazeret de bildirilmedi. Bu tür durumlarda ailelerle temasa geçiyoruz.'' ''Anlıyorum.'' dedi Simone. ''Evi arayıp bir bakacağım. Ben evden çıktığımda Benjamin babasıyla birlikte evdeydi. Size geri döneceğim.'' Hemen evi aradı. Onun bildiği Benjamin ne uyuyakalır ne de kuralları çiğnerdi. Hatta Eric'le birlikte oğullarının fazlasıyla kurallara bağlı olduğunu düşünerek endişelenirlerdi. Ev telefonuna cevap veren olmadı. Eric bu sabah çalışmayacaktı. Simone'nin içini yine bir kuşku kemirmeye başladı. Ama Eric'in aldığı uyku haplarından dolayı sızdığını, Benjamin'in de yüksek sesle müzik dinlediğini düşünerek kendini rahatlattı. Benjamin'in telefonunu aradı, cevap yoktu. Kısa bir mesaj bıraktıktan sonra Eric'i aradı ama tabii ki kapalıydı. ''İlva'' diye yardımcısına seslendi. ''Eve gitmem gerekiyor, birazdan dönerim.'' Elinde kalın bir dosyayla odasının kapısına çıkan İlva, ''Öp kendini'' diye espri yaptı. Ama Simone aralarında süre gelen bu şakaya karşılık veremeyecek kadar gergindi. Pardesüsünü omuzlarına attı, çantasını kaptı ve koşar adım metro istasyonuna yürüdü. Evin kapısında özel bir sessizlik vardı. Daha anahtarı kapının kilidine soktuğunda evde kimsenin olmadığını anladı Simone. Patenler yerdeydi ama askılıkta Benjamin'in sırt çantası, ayakkabıları, ceketi ve Eric'in sokak giysileri yoktu. İçinde ilaçların olduğu çanta Benjamin'in odasındaydı. Demek ki Eric Benjamin'in iğnesini yapmıştı. Simone Benjamin'in odasında göz gezdirdi. Benjamin'in duvardaki Harry Potter posterini indirip bütün oyuncaklarını bir kutuya koymasını üzüntüyle hatırladı. Aida ile tanışınca hızla büyüme sevdasına kapılmıştı. ''Belki de şimdi Aida ile birlikte'' diye düşündü Simone. Benjamin daha 14 yaşında, Aida ise 17. Benjamin sadece arkadaş olduklarını söylüyordu ama arkadaşlığın ötesinde bir şeyler olduğu açıktı. Acaba Aida'ya kan hastalığı olduğundan bahsetmiş miydi? Eğer ilaçların düzenli olmasa ufak bir darbenin bile Benjamin'in hayatına mal olacağını biliyor muydu Aida? Simone bir sandalyeye oturdu. Ellerini yüzüne kapayıp korkulu düşüncelerden uzaklaşmaya çalıştı. Oğlu hakkında endişelenmekten kendini alamıyordu. Bir teneffüs sırasında Benjamin'in yüzüne basketbol topu çarptığını ya da birden bir iç kanamanın başladığını hayal ediyordu. Beyninde koyu renk bir damla belirip bir yıldız gibi genişliyor ve beyin kıvrımlarından akmaya başlıyordu. Benjamin'in geç yürümesi karşısında gösterdiği tahammülsüzlüğü düşündü her seferde dayanılmaz bir utanç duyuyordu. Benjamin 2 yaşına kadar emeklemişti. Kan hastalığından muzdarip olduğunu, ayağa kalktığında eklemlerindeki kan damarlarının çatlayabileceğini henüz bilmiyorlardı. Benjamin ağladığında ona bağırıyordu. Bebek gibi emeklediğini söyleyip duruyordu. Benjamin yürümeye çalışır, birkaç adım atar ama dayanılmaz bir acıyla yere yıkılırdı. Benjamin'e von Willebrand hastalığı teşhisi konulduğunda bakımını Simone değil Eric üstlendi. İç kanama riskine karşı Benjamin'in eklemlerini dikkatle çalıştıran Eric'ti. Meşakkatli iğneleri Eric yaptı. İğne kesinlikle kaslara girmemeli, yavaş bir şekilde derinin altına zerk edilmeliydi. Bu yöntem normal iğneden çok daha acıtırdı. İlk yıllar iğne yapılırken Benjamin başını babasının karnına gömerek ağlardı. Artık kahvaltısını yaparken kolunu uzatıyor, Eric kolunu temizleyip iğne yaparken bakmıyordu bile. Benjamin'in kanını pıhtılaştırmada kullanılan ilacın etken maddesinin adı Haemate'ydi. Simone bunu Yunan intikam tanrıçasının adına benzetirdi. Dondurulmuş dört köşeli bir pakette iğrenç bir tozlu, hastaya şırınga edilmeden önce çözülüp karıştırılması, dozunun iyi ayarlanması ve uygun ısıya getirilmesi gerekiyordu. Haemate, damar tıkanıklığı riskini artırdığından daha iyi bir ilacın çıkmasını umuyorlardı. Ancak Benjamin'i riskten uzak tutabilmek için Haemate ile birlikte yüksek dozda desmopresin ve mukoza kanamalarına karşı burun spreyi siklokapron kullanmaları şarttı. Malmö Kan Hastalıkları Servisinden güvenlik kartının geldiği günü hala hatırlıyordu Simone. Kartın üzerine Benjamin'in 4. yaş gününde çekilmiş gülümseyen bir fotoğrafı vardı. Fotoğrafın altında şöyle yazıyordu: "Bende von Willebrand hastalığı var. Bana bir şey olursa lütfen hemen kan hastalıkları servisini arayın. 040-33-10-10. Ayda ile tanıştığından beri Benjamin cep telefonunu üzerinde kuru kafa resimleri olan siyah bir bantla boynuna asıyordu. Gece yarısına kadar mesajlaşırlardı ve boynunda telefonla uykuya dalardı Benjamin. Simone Benjamin'in masasındaki kağıt ve dergileri dikkatle karıştırmaya başladı, bir çekmeceyi açtı, İkinci Dünya Savaşı ile ilgili bir kitabı kaldırdı, altında üzerinde siyah rujlu dudak izi ve bir telefon numarası yazılı bir kağıt vardı. Aceleyle mutfağa gitti, numarayı çevirdi, iğrenç kokan sünger bir bezi çöpe atarken telefona cevap verildi. "Merhaba," dedi Simone, "rahatsız ettiğim için özür dilerim, ben Simone Bark, Benjamin'in annesiyim, acaba..." Kadın sesine benzeyen hırıltılı bir ses, "Benjamin diye birini tanımıyorum. Yanlış numara çevirmiş olmalısınız," dedi. "Bekleyin lütfen," dedi Simone sakin konuşmaya çalışarak. "Ayda ile oğlum genelde beraber geziyorlar. Belki nerede olduklarını biliyorsunuzdur. Mutlaka Benjamin'e ulaşmam gerekiyor." "Ten, ten." "Affedersiniz, ne dediğinizi anlamadım." "Ten, sta." "Tensta, Ayda Tensta'da mı?" "Evet, o kahrolası dövme." Arka planda sürekli bir tıslama sesi geliyordu. Bunu oksijen makinesinin sesine benzetti Simone. "Affedersiniz, anlamadım, dövme mi dediniz?" dedi Simone. Kadın öfkeyle bir şeyler söyleyip telefonu kapattı. Simone elinde telefon kala kaldı. Tam bir daha aramayı düşünürken kadının ne dediğini çıkarttı. Bilinmeyen numaralar servisini arayıp Tensta'daki dövmecinin adresini aldı. Benjamin'in kandırılıp dövme yaptırdığını, kanının akmaya başladığını düşünerek ürperdi. Simone vagonun camından dışarı bakıyordu. Evden metroya koşarak geldiğinden ter içinde kalmıştı. Keşke bir taksiye binseydim diye düşünüyordu ama bir yandan da korkacak bir şey yok diye kendi kendini teskin etmeye çalışıyordu. Her zaman gereksiz yere endişelenirdi. Karşı koltukta gazete okuyan bir adam vardı. Camdaki yansımadan adamın arada bir göz ucuyla kendisine baktığını görüyordu. "Merhaba," dedi adam sırnaşık bir sesle. Sanki telefonundan müzik dinliyormuş da adamı duymuyormuş gibi davrandı. "Merhaba," dedi adam ısrarcı bir ifadeyle. Adamın bir karşılık alana kadar vazgeçmeyeceğini anladı Simone. Birçok erkek gibi o da kadınların her zaman erkekleri duymaya ve dinlemeye hazır olduğunu düşünüyor olmalıydı.
"Hey, duymuyor musun? Seninle konuşuyorum," dedi adam.
"Çok iyi duyuyorum," dedi Simone sakin bir şekilde.
"Neden cevap vermiyorsun öyleyse?"
"Şimdi cevap veriyorum işte." Adam bir iki kez gözlerini kırptıktan sonra
"Sen bir kadınsın öyle değil mi?" dedi.
"Bütün bilmek istediğim bu muydu?" diyen Simone başını cama doğru döndü. Adam karşı koltuktan kalkıp onun yanına oturdu.
"Bak dinle, benim bir kadınım vardı ve benim kadınım benim kadınım."
Simone'nin yüzüne birkaç tükürük damlası saçıldı.
"Elizabeth Taylor gibiydi," diye devam etti adam. "Elizabeth Taylor kimdi biliyor musun?"
Simone'nin kolunu tutup silkeledi. "Biliyorum," dedi Simone, sabrı taşmaya başlamıştı. "Elbette biliyorum." Adam mutlu bir ifadeyle geriye yaslandı.
"Her zaman yeni bir erkek bulurdu," diye söyledi. "Sürekli daha iyisini istiyordu. Elmas yüzükler, armağanlar, kolyeler."
Bir sonraki durak Tensla'ydı. Simone inmek için ayağa kalktı ama adam önünü kesti.
"Haydi bana sarıl, yalnızca bir kez sarılmanı istiyorum," dedi.
Dişlerini sıkan Simone adamın kolunun altından sıyrılıp geçerken elini kalçasında hissetti. Aynı anda tren durdu, adam dengesini yitirerek koltuğuna düştü.
"Orospu," dedi Simone'nin ardından. Simone metrodan indi, istasyondan koşarak çıktı, alışveriş merkezinin ortasındaki meydanda neyin nerede olduğunu gösteren büyük bir harita vardı. Simone nefes nefese inceleyip Tensta dövmeyi buldu. Üst katta binanın sonlarındaydı. Yürüyen merdivenlere doğru koştu Simone. Zihninde bir grup çocuğun yerde yatan bir oğlanın etrafında halka oluşturduğu canlandı. Kalabalığı yarıp öne geçiyor ve yerde yatanın Benjamin olduğunu görüyordu. Yarım kalan bir dövmeden durmadan kan akıyordu.
7. ayrımın sonu. Sayfa 94.